Ayrım 52, sayfa 443. Courtney'lerin hepsi Veltevreden'in ön odasında toplanmışlardı. Sir Gerrick'le Anna uzun kanepede oturuyorlardı. Natal'den buraya Sir Gerrick'in doğum günü için gelmişler. Geçen hafta geleneksel doğum günü pikniği için hep birlikte Masa Dağı'na tırmanmışlardı. Neşeli geçmişti piknik. Ağabeyaz yani General Jean Christian Samants da onlarlaydı. Her zaman olduğu gibi. Sir Gary ile Anna birkaç gün önce evlerine dönmeyi planlıyorlardı ama Almanların Polonya'yı işgal etmesiyle ilgili korkunç haber üzerine Veltevre'den de biraz daha kalmışlardı. Bu umutsuz günlerde ailenin bir arada olması, birbirine tutunması doğaldı. İkisi birbirine sokulmuş oturuyor, genç sevgililer gibi el ele tutuşuyorlardı. Son doğum gününden bu yana Sir Gary ufacık bir keçi sakalı bırakmıştı. Belki de farkında olmadan dostu General Smuts'ı taklit ediyordu. Sakal ona yakışıyor, bilim adamı havasını güçlendiriyor, yüzünün güzel hatlarını vurguluyordu. Kanepede hafif öne doğru eğildi, şasanın uğraşmakta olduğu radyoya baktı, ses parazitli geliyordu. Senten oğluna sinirli bir sesle, "BBC yayını 41'de" deyip pırlantalı saatine baktı. "Çabuk ol şekerim, haberleri kaçıracağız." Ha, parazit hafifleyip Big Ben'in gongu net biçimde duyulunca şasa gülümsedi. Gongun sesi ölürken spiker gibi konuşmaya başladı. Saat Greenwich ayarına göre 12. Haberlerin yerine Başbakan Sir Neville Chamberlain'ın bir demecini yayınlıyoruz. "Biraz aç canım," diye emretti Senten kaygıyla. Başbakanın sesi ölçülü ve ciddi bir tonla odayı doldurdu. Hepsi sessizlik içinde dinlediler. Sir Gary'nin sakalı titriyordu. Madeni çerçeveli gözlüğünü çıkarıp dalgın dalgın kulpunu çiğnemeye başladı. Anna da kanepenin ucuna gelmiş, geniş kalçaları vücut ağırlığıyla yayılmıştı. Yüzünün kırmızılığı daha da arttı. Kocasının kolunu tutan eli sıkıştı, gözleri radyoya dikildi. Senten şöminenin yanındaki koltukta oturuyordu. Beyaz elbisesi, belinde enli sarı kuşağıyla genç kızlar gibiydi. Aslında 39 yaşındaydı ama gür bukleleri arasında bir tek beyaz tel bile yoktu. Gözlerinin uçlarındaki ince çizgiler, o pahalı kremler ve yağlarla hemen hemen tümüyle yok oluyordu. Dirseğini koltuğun koluna dayamış, tek parmağını yanağına bastırmış, gözlerini bir an bile oğlundan ayırmıyordu. Şasa odanın içinde dolaşmaktaydı. Bir radyoya, bir pencereye gidip geliyordu. Başını düşünceli bir tavırla eğmişti. Senten onun babasına ne kadar çok benzediğini düşündü. Michael'ın yaşı biraz daha fazlaydı. O bu kadar yakışıklı değildi ama yine aynı zerafet vardı ikisinde de. Michael'ı nasıl ölümsüz sandığını hatırladı. Genç bir tanrı olarak tanımıştı onu. Ruhuna korku bir daha girdi. O çaresi bulunmaz, ezici korku. Güzel evinin duvarlarında savaş kelimesi yankılanıyordu. Dünyaya karşı korunabileceği bir kale olarak yaptırdığı bu evde bile. "Asla güvende değiliz," diye düşündü. "Hiçbir saklanma yeri yok. Yine geliyor işte ve ben sevdiklerimi kurtaramıyorum. Şasa ve Blaine. İkisi de gidecek ve ben engel olamayacağım. Geçen defa Michael'la babamdı, bu sefer Şasa ile Blaine. Ah Tanrım, nasıl nefret ediyorum savaştan. Savaştan da, onu yapan kötü insanlardan da. Ne olur Tanrım, bu sefer koru bizi. Michael'la babamı aldın. Ne olur Şasa ile Blaine'i bağışla. Hayatımda bir tek onlar var. Ne olur alma onları benden." O tok ses radyodan konuşurken Şasa birden odanın ortasında durdu, başını çevirip radyoya baktı. Ses şöyle diyordu: "Ve böylece İngiltere ile Almanya arasında bir savaş durumu olduğunu derin üzüntülerimle sizlere bildirmek zorundayım." Yayın sona erdi. Radyoda hüzünlü bir oda müziği başladı. "Kapat canım," dedi Senten yavaşça. Odada çıt çıkmadı. Birkaç saniye boyunca kimse kıpırdamadı. Sonra Senten birden kalktı, gülümsüyordu. Neşeyle Şasa'nın koluna girdi. "Öğle yemeğimiz hazır dostlar," diye bağırdı. Bu güzel havada terasta yiyelim dedik. Şasa şampanyayı açsın. Mevsimin ilk istiridyelerini de almayı başardım. Herkes sofraya oturana kadar bu neşeli konuşmayı sürdürdü. Bardaklar da dolduğu zaman Sente'nin enerjisi tükenmişti. Yüzünde büyük bir acıyla Sir geriye döndü. Biz katılmak zorunda değiliz, değil mi? General Herzog bizi savaşa sokmayacağına söz vermişti. Bu İngilizlerin savaşı diyor. Yine erkeklerimizi yollamak zorunda kalmayacağız, değil mi? Sir Gary uzanıp onun elini tuttu. Geçen seferkinin nelere mal olduğunu sen de ben de biliyoruz. Sesi boğulur gibi oldu. Michael'ın adını söyleyemedi. Az sonra toparlandı. Keşke seni avutabilseydim yavrum. Keşke duymak istediğin şeyi söyleyebilseydim. Haksızlık bu dedi Senten sefil bir sesle. Haksızlık. Evet, katılıyorum, haksızlık. Ama bizden uzak bir ülkede canavar bir diktatörlük var. Karşı durmazsak bizi de dünyamızı da yutacak. Senten masadan fırlayıp eve koştu. Şasa onun peşinden gitmek üzere ayağa kalktı ama Sir Gary koluna dokunup onu durdurdu. 10 dakika sonra Senten yine geldi. Yüzünü yıkamış, makyajını tazelemiş, gülümsüyordu. Masanın başındaki yerine otururken hala gözlerinde hasta bir parıltı olduğu gözlerden kaçmadı. Hepimiz neşeli olmalıyız diyerek güldü Senten. Bu bir emir. Surat asmak yok, karanlık düşünceler ve sözler yok. Hepimiz mutlu olacağız. Sustu. Boşluğu gülüşmeler doldurdu. Senten neredeyse, çünkü bir daha bir arada mutlu olamayabiliriz diyecekti. 4 Eylül 1939'da İngiltere ile Fransa, Nazi Almanyası'na savaş ilan ettikten bir gün sonra General Herzog, Güney Afrika Birliği parlamentosunda bir konuşma yaptı. İngiltere ve Fransa'nın Almanya ile olan savaş durumu konusunda ülkemizin tutumuna ilişkin tartışmalarda kabinenin görüş ayrılıkları içinde bulunduğunu sizlere üzülerek açıklamak zorundayım. Sustu. Gözlüğünü düzeltip yanlarda hükümet üyelerine ayrılmış koltuklarda oturanların yüzlerini inceledi, sonra devam etti. İnancıma göre İngiltere hükümetinin Polonya'nın işgali konusunda Almanya'ya verdiği ultimatum bu ülkeyi bağlamadığı gibi Almanya'nın Polonya'yı işgali Güney Afrika Birliği'nin güvenliği açısından bir tehlike de sayılmaz. Muhalefet sıralarında lehte tezahürat yükseldi. Doktor Daniel Malan gözlüğünü düzeltip tatlı tatlı gülümsedi. Hükümet koltuklarında ise Smuts ve taraftarları itirazlarını seslendirdiler. Bu iş Almanya ile Polonya arasında mahalli bir sorun diye devam etti Herzog. Bu ülkenin savaş ilanına katılması için bir neden oluşturmuyor. Bu nedenle Güney Afrika'nın tarafsız kalmasını, Simon Stones'laki deniz üssünü İngilizlere devretmesini ama diğer bakımlardan savaşan ülkelerin hepsiyle ilişkilerini sanki savaş yokmuş gibi sürdürmesini öneriyorum. Yaşlı başbakanın inandırıcı bir konuşma tarzı vardı. Tarafsız kalma isteğinin dayanaklarını anlatmaya devam ediyordu. Blaine Malcomes çevresindeki Smuts taraftarlarının tepkilerini incelemekteydi. İçlerinden hangilerinin kendisi gibi Aubaas gibi İngiltere'lerden yana çıkmak, İngilizlerden yana çıkmak istediğini, hangilerinin tarafsızlığa eğilimli olduğunu biliyordu. Herzog konuşmaya devam ederken genel eğilimin yaşlı generalden yana kaydığını hissediyor, meclisin alacağı karara inanmak içinden gelmiyor, adeta utanıyordu. Öfkesi de arttı. General Herzog hala konuşuyordu. Blaine yarım kulakla dinlemeye başlamış, önündeki bloknota Aubaas için bir not karalamaktaydı. Birden dikkati tekrar başbakanın sözlerine çekildi. Son olarak Almanya'nın Polonya'ya işgalinin ahlaki açıdan incelenmesine gelince, bu hareketi daha haklı görebilmek için belki de Almanya'nın kendi güvenliği açısından Blaine sevincinin kabardığını hissetti. Tarafsızlığa yatkınlaşanlarda yeni uyanan tiksintiyi eliyle dokunmuşçasına hissediyordu. Fazla ileri gitti diye yazdı yeni bir sayfaya. Hitler'in saldırganlığını savunuyor. Kazandık. Kağıdı bloknottan yırttı, General Smuts'a uzattı. O okuyup yavaşça başını salladı, sonra karşıt görüşü seslendirmek üzere ayağa kalktı. İngiltere bizim dostumuzdur. En eski ve en iyi dostumuzdur. Sonuna kadar onun yanında olmalıyız diye başladı tiz sesiyle. Polonya işgali mahalli bir anlaşmazlık değildir. Danzig'in ve koridorun çok dışına taşan, yerkürenin her yanında yaşayan her insanın yüreğini etkileyen sonuçları vardır. Sonunda konu oya konulduğu zaman Doktor Mala'nın milliyetçileri topyekün tarafsızlıktan yana oy kullandılar. Herzog'un partisinin üçte biri, iki bakan da dahil olmak üzere onlara katıldı. Ama Smuts'la kendi adamları yani Wright'la Malcomes, Stutford ve diğerleri oylamayı 67'ye karşı 80 oyla kazandılar ve Güney Afrika'da Nazi Almanya'sına savaş ilan etti. Bunu önlemek için son bir çare olarak Herzog meclisin fesini ve genel seçimlere gidilmesini önerdiyse de Başkan Sir Patrick Duncan bu talebi reddetti. Onun yerine yaşlı generalin istifasını kabul etti. General Jean Christian Smuts da ulusu savaşa götürecek yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Auerbach beni bırakmıyor diye acı bir sesle yakınıyordu Blaine. Senten köşkün salonunda yürüyüp onu kucakladı. Ah Tanrı'ya şükür Blaine sevgilim. Dua ettim, ettim sonunda Tanrı sesimi duydu. İkinizi birden kaybetmeye dayanamazdım. Hem seni hem Şasa'yı. Yaşayamazdım ondan sonra. Başkaları giderken burada kalmaktan gurur duyamıyorum dedi Blaine. Sen bir kere savaştın. Cesaretle, kahramanca, bencillikten uzak biçimde. Burada kalırsan yabancı bir diyardaki bir savaş alanında ölmekten çok daha yararlı olursun. Auerbach beni buna inandırdı diyerek içini çekti Blaine. Birlikte oturma odasına geçtiler. Senten bu gece sevişmeyeceklerini biliyordu. Ruhsal durumları çok sarsılmıştı. Blaine çok kaygılıydı. Bu gece sırf konuşmak istediği belliydi. Senten'in de görevi dinlemekti. O kuşkularını, korkularını anlatırken dinlemek. Blaine işi karmakarışık anlatıyordu. Mantıklı bir sıra izlemeden. Senten onun elini tutup dinledi. Durumumuz çok kritik. Mecliste muhalefetle farkımız yalnızca 13 sandalyeyken nasıl savaşın yükünü kaldırabiliriz? Karşımızda sağlam bir muhalefet var. Auerbach'tan nefret ediyor, İngiliz savaşı diye isim taktıkları savaştan tiksiniyorlar. Her adımda onlarla mücadele etmek zorunda kalacağız. Halk da çok bölünmüş durumda. Kendi sınırlarımızın içinde Naziler kadar kötü bir düşmanımız var. Osewa Brankwak. Ayrıca kara gömlekliler, gri gömlekliler. Deutsche Bund'da, Güneybatı Afrika'da. Hem içerisi hem dışarısı düşman dolu. Senten ona viski ve soda doldurdu. Stuart kristal kadehte getirdi. Blaine'in bu akşam ikinci içkisiydi bu. Hiçbir zaman birden fazla içmezdi. Piro bize ihanet etti. Artık o da onlardan biri. Ama bunca yıldır hep güvenilir bir ola gelmişti. Oswald Piro, Herzog hükümetinde savunma bakanıydı. Ona 56 milyonluk bir savunma bütçesi verdik, modern bir ordu kurmasını söyledik. O ise hile yapıp bize kağıttan bir ordu yutturdu. Raporlarına, verdiği güvencelere inandık. Şimdi o gitti, biz de kendimizi modern silahlardan yoksun durumda bir avuç eski model tank ve döküntü uçakla baş başa bulduk. Daimi ordu 1500 kişiden fazla değil. Pirov istemediği savaş için bu ülkeyi silahlandırmayı reddetti. Gece ilerliyor, ikisinin de aklına uyumak gelmiyordu. Blaine, üçüncü viskiyi reddedince Senten mutfağa gidip bir kahve yaptı. Blaine de onunla mutfağa geldi. Arkasında durup kollarını onun beline sardı. Birlikte suyun kaynamasını beklediler. General Smuts bana yeni kabinede İçişleri Bakanlığını verdi. Beni seçişinin nedenlerinden biri o Seva Brandvak'la diğer benzer gizli örgütleri soruşturan komisyona başkanlık etmiş olmam. O örgütlerin savaş hazırlıklarımızı baltalayacak eylemlerini bastırmak birinci sorumluluğum olacak. O Baas kendisi Savunma Bakanlığını da üstlendi. İngiltere'ye şimdiden 50 bin gönüllü yollama vaadinde bulundu. Afrika'nın herhangi bir yerinde savaşmak üzere. Kahveyi alıp oturma odasına geçtiler. Senten fincanlara dolduracağı sırada telefon çaldı. Sesi köşkün sükuneti içinde çınladı. Senten irkildi, kahvenin birazını döktü. Saat kaç Blaine? 1'e 10 var. Açmayacağım, bırak çalsın. Senten gözlerini telefona dikmiş oturuyordu ama Blaine ayağa kalktı. Burada olduğumu bir tek Doris biliyor dedi. Ona haber bırakmak zorundaydım. Çünkü belki daha fazlasını anlatmak zorunda değildi. Doris, Blaine'in sekreteriydi. İlişkilerini bilen tek insandı. Tabii Blaine'i nerede bulabileceğini de bilmesi gerekirdi. Senten telefonu açtı. Bayan Courtney konuşuyor. Bir an dinledi. Evet Doris, kendisi burada. Telefonu Blaine'e uzatıp başını çevirdi. Blaine de bir süre dinledi, sonra alçak sesle. Teşekkür ederim Doris dedi. 20 dakikaya kadar orada olurum. Telefonu kapattı, Senten'e baktı. Üzgünüm Senten. Paltonu getireyim. Giymesi için tuttu. Blaine paltoyu giydi, ona döndü. Önünü ileklerken Isabella dedi. Senten'in şaşırdığını görünce devam etti. Doktor yanındaymış. Bana ihtiyaçları var. Doris daha fazlasını söylemedi ama durum ciddi gibi. Blaine gittikten sonra Senten kahveyi ve fincanları alıp mutfağa götürdü, döndü. Hepsini döktü, çalkaladı. Kendini bu kadar yalnız hissettiği pek enderdi. Köşk sessiz ve soğuktu. Uyuyamayacağını biliyordu. Salona dönüp gramofona bir plak koydu. Verdi'nin Aydas'ından bir aryaydı. En sevdiklerinden biri. Onu dinlerken geçmişin anıları canlanıyordu. Michael'la, Morhom'da, öteki savaşla ilgili anılar, bir hüzün bastı Senten'i. Sonunda uyudu. Koltukta ayaklarını altına kıvırıp uyudu. Telefonunu tekrar uyandırdı. Daha tam ayılamadan uzanıp açtı. Blaine sesini hemen tanımıştı. Saat kaç? 4, biraz geçiyor. Bir terslik mi var Blaine? İyice ayılmıştı. Isabella dedi o. Seni çağırıyor. Beni mi? Senten'in aklı karışmıştı. Buraya gelmeni istiyor. Gelemem Blaine, mümkün değil, bunu biliyorsun. Ölüyor Senten. Doktor yarını çıkaramayacağını söylüyor. Ah Blaine, çok üzgünüm. Gerçekten üzgün olduğunu şaşırarak fark etti. Zavallı Isabella. Gelecek misin? Gelmemi istiyor musun Blaine? Son isteği. Reddedersek suçluluk duygusuna dayanmak daha zor olur. Geliyorum dedi Senten. Telefonu kapattı. Yüzünü yıkayıp üstünü değişmesi, biraz makyaj yapması birkaç dakika sürdü. Bomboş sokaklardan arabasını sürerek Newland Caddesi'ndeki ışıklı eve vardı. Blaine onu çift kanatlı maun kapıda karşıladı. Öpmedi. Yalnızca teşekkür ederim Senten dedi. Kızının holde durmakta olduğunu Senten o zaman fark etti. Merhaba Tara diyerek selamladı onu. Kız ağlıyordu. İri gözleri şişmiş ve kızarmıştı. Annenin durumuna üzüldüm. Hayır, üzülmediniz. Tara ona düşmanca bir bakışla bakıyordu. Sonra yüzü buruştu. Hıçkırarak koridora koştu. Arka tarafta bir oda kapısının çarptığı duyuldu. Blaine, çok üzgün dedi. Onun adına özür dilerim. Anlıyorum ama söylediğinin hiç değilse bir kısmını hak etmiş durumdayım. Blaine bu sözü reddetmek için başını iki yana salladı. Lütfen benimle gel dedi. Kıvrılan merdivenden çıkarlarken Senten alçak sesle ''Neymiş Blaine?'' diye sordu. Omurgada ve sinir sisteminde dejenerasyon. Yıllardır devam ediyordu. Ağır seyrediyordu. Şimdi zatürre başladı. Artık karşı koyamıyor. Acısı? Evet, her zaman vardı. Normal bir insanın dayanacağından fazla. Halı kaplı koridordan ilerlediler. Blaine dipteki kapıyı vurdu, sonra da açtı. Girin lütfen. Oda genişti. Dinlendirici yeşil ve mavi renklerle döşenmişti. Perdeleri kapalı, masadaki lamba yanıktı. Yatağın başında durmakta olan adamın doktor olduğu belliydi. Blaine, Senten'e dört direkli yatağı yürüttü. Senten kendini hazırlamaya çalışmış olmakla birlikte hastayı görünce yine de dehşete kapıldı. Isabella Malcomes'i sakin, zarif bir güzel olarak hatırlıyordu. Şimdi ise yataktan ona bir ölü kafası bakmaktaydı. Gözler çökmüş, dudaklar çekilmiş, dişler sararmış, saçlarının koyu rengi yüzünü büsbütün solgun gösteriyordu. Gelmeniz büyük nezaket. Senten o zayıf sesi duyabilmek için eğilmek zorunda kaldı. Doktor hemen araya girdi. Yalnızca birkaç dakika kalabilirsiniz. Bayan Malcomes'in dinlenmeye ihtiyacı var. Ama Isabella elini sabırsız bir hareketle salladı. Yalnız konuşmak istiyorum diye fısıldadı. Lütfen bizi yalnız bırakın doktor. Blaine eğilip yastıkları düzeltti. Lütfen kendini yorma canım dedi ölmekte olan kadına. Senten bastıramadığı bir kıskançlığın içinden kabardığını duydu. Blaine ile doktor sessizce çıktılar. Kapıyı arkalarından kapadılar. İlk defa yalnız kalıyordu ikisi. Senten bu durumda bir gerçek dışılık hissetti. Bu kadın yıllarca bir yük ola gelmişti onun hayatında. Bu kadının varlığı Senten'in acı çekmek zorunda olduğunun, suçluluk ve kıskançlıkla boğuşmak zorunda olduğunun kanıtıydı. Öfke ve nefret duyguları da ayrı. Ama şu anda ölüm yatağının başında dururken bunların hepsi yok oldu. İçinde yalnızca acıma duygusu vardı. Yaklaş Senten diye fısıldadı Isabella. Konuşmak çok yorucu. Senten yatağın yanına diz çöktü. Gözleri arasında birkaç santim uzaklık kalmıştı. İçinden neden olduğu mutluluklar için pişmanlık duymak, Isabella'dan bağışlanmayı dilemek geliyordu ama ilk konuşan Isabella oldu. Blaine'e seninle barışmak istediğimi söyledim Senten. Birbirinizi sevmenize engel olamadığınızı anladım, dedim. Senin beni elinden geldiği kadar korumaya çalıştığını da anladığımı söyledim. Asla kötü davranmak istemediğini de söyledim. İstesen onu yıllar önce elimden alabileceğini, beni küçük düşürmek istemediğini. Ben artık kadın sayılmasam bile gururumu bana senin bağışladığını söyledim. Senten'in merhamet duyguları büsbütün kabardı, gözleri yaşardı. Bu zayıf yaratığı kucaklayıp bağrına basmak geldi içinden ama Isabella'nın gözlerindeki bir şey onu engelledi. Hırçın, gururlu bir ışık. Senten yalnızca başını eğdi, sessiz kaldı. Benim veremediğim mutluluğu ona senin verdiğini söyledim. Buna rağmen sırf senin cömertliğin sayesinde kocamın bir yanına sahip olabildiğimi söyledim. Ah Isabella, sana nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Senten boğulur gibi oluyordu. Isabella bir işaretle onu susturdu. Kuvvetini topluyor gibiydi. Yüzüne biraz renk geldi, gözleri parladı, soluğu da hızlanmıştı. Konuştuğunda sesi daha güçlü çıktı. Ona bütün bunları seni buraya getirsin diye söyledim. Gerçek niyetimi bilse gelmeni engellerdi. Başını yastıktan biraz kaldırdı, sesi yılan tıslaması gibi oldu. Şimdi artık her uzun yılın her gününde senden nasıl nefret ettiğimi, o nefretimi bunca zaman nasıl canlı tutup senin onunla evlenmeni engellediğimi, şimdi ölürken o nefretin nasıl 100 katına çıktığını söyleyebilirim. Susup soludu. Senten onun ateş saçan bakışları altında büzüldü. Isabella'nın çektiği acılardan çıldırmış olduğunu anlıyordu. Nefret ve kıskançlık allak bullak etmişti duygularını. Eğer ölmekte olan bir kadının lanetinin biraz gücü varsa diye konuştu Isabella tekrar. O zaman seni lanetliyorum Senten Courtney. Son soluğumda lanetliyorum seni. Bana çektirdiğin acıları sen de çek. Benim ızdıraplarımı sen de tat. Kocamla papazın karşısına geçtiğiniz gün elim mezardan sana uzanacak. Yo. Senten ayağa kalkmış, kapıya doğru geriliyordu. Sus, lütfen sus. Isabella tiz bir sesle güldü. Seni lanetliyorum. O kudurmuş cinselliğini lanetliyorum. İkinizin ben gittikten sonra geçireceğiniz her dakikayı lanetliyorum. Rahmine ekiciyi her tohumu lanetliyorum. Her dokunmanızı, her öpüşmenizi, seni ve çocuğunu lanetliyorum. Tüm soyunu lanetliyorum. Göze göz, Senten Courtney. Sözüme kulak ver, göze göz. Senten odayı koşarak geçip kendini kapıya attı, tutup açtı, koridorda koşmaya başladı. Blaine merdivenlerden koşarak yukarı çıkıyordu. Onu tutmaya çalıştı ama Senten onun kollarından kurtuldu, evin ön kapısından fırlayıp Daimler'i park ettiği yere koştu. Ayrım sonu.